Çalışanların Dünyası. Merhaba değerli dinleyicilerimiz, program yapımcımız Nurettin Çelik, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben İpek Önder. Çalışanların Dünyası başladı, hepiniz hoş geldiniz. Değerli dinleyicilerimiz, çalışma hayatını ilgilendiren konuların masaya yatırıldığı Çalışanların Dünyası programı, Tarkan Zengin'in yorumlarıyla 2020 yılında da her perşembe Türkiye saatiyle 14'te sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Danışmanımız, çalışma hayatı uzmanı Sayın Tarkan Zengin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Zengin.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Bu hafta çalışanları çok yakından ilgilendiren pek çok konu başlığına değineceğiz. Enflasyon oranları açıklandı. Bu verilerle konuşmaya başlayalım isterseniz. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla memur maaşlarıyla SSK, Bağkur ve emekli sandığı emekli aylıklarına Ocak ayında yapılacak artışlar belli oldu. Bu çerçevede enflasyon oranından kaynaklanan ilave artışla birlikte aile yardım ödeneği dahil en düşük memur maaşı ile en düşük memur emekli aylıkları neler oldu acaba? Bu konuda dinleyicilerimizi bilgilendirir misiniz?
Şimdi şöyle İpek Hanım, öncelikle memur maaşları biliyorsunuz kamu görevlileri sendikalarıyla hükümet arasında yapılan toplu sözleşme ile belirleniyor. Özellikle tekli yıllarda. Yani 2019 yılında 5. dönem toplu sözleşmeler yapılmıştı. 2020 ve 2021 yılını da geçerli olacak zamlar bu toplu sözleşme neticesinde belirlenmişti. Şimdi 2020 Ocak ayı 5. dönem toplu sözleşmenin ilk zam diliminin verildiği dönemdi. Burada biliyorsunuz %4 zam verilmişti. Ama toplu sözleşmede bir önceki alınan zammı tüketici fiyat endeksleri aştığı takdirde aşan kısım da bu %4'e ilave ediliyor. 2019'un Temmuz ayında alınan verilen zam %5 olduğu için %5'i aşan kısım da %4'e ilave edildi. O da yaklaşık 1.49 ya da genel olarak medyada 1.5 diye yansıdı. 5.5 memurlara ve memur emeklilerine. Biliyorsunuz memur emeklilerinin de toplu sözleşmeyle belirleniyor. Yani memur toplu sözleşmeleriyle zamlar belirleniyor. O nedenle memurlar ve memur emeklileri Ocak ayı itibariyle %15 zam aldılar. Bu zamlar 1 Ocak itibariyle geçerli. Biliyorsunuz devlet memurları ayın 15'inde maaşlarını alıyorlar. 1 Ocak ile 14 Ocak arasındaki kısım da yine bu zamlanan kısım kadar maaş farkları, maaşları da eklenerek 15 Ocak'ta verilecek. Burada bir de Bağkur ve SSK emeklilerimiz var. Onların alacakları zamlar da 6 aylık gerçekleşen tüketici fiyat endeksi oranında artıyor. Orada da 6.5'tu biliyorsunuz. Yani Temmuz 2019'da Aralık 2019 arasındaki 6 aylık tüketici fiyat endeksi 6.49 çıktığı için SSK ve Bağkur emeklilerine de Ocak ayı itibariyle %6.5 zam yapıldı. Bu çerçevede en düşük memur maaşı 3.927 liraya çıktı. Yani yaklaşık 4.000 lira diyebiliriz. Yani farklı mesleklere göre ücretler %5.5 arttı. Örneğin bir kamuda çalışan şube müdürünün maaşı 6.561 liraya çıktı. Bu çerçevede internette çok sayıda bilgi var. Yani hem meslek gruplarına göre hem de maaşları, diyelim ki herhangi bir memurun maaşı 5.861 liraysa bu son zamla birlikte bu 5.972 lira oldu. Ya da herhangi bir memurun maaşı 5.350 liraysa bu 5.644 liraya çıktı. Dolayısıyla mevcut maaşlarını %5.5 eklediklerinde alacakları maaşı görecekler. Ama 15 Ocak'ta alınacak maaş İpek Hanım 14 günlük maaş farkı da olacağı için yani biraz daha yüksek olabilir. Yani alacakları bir sonraki ay alacakları Şubat maaşından daha fazla görünecektir. Orada görünen şey aradaki 14 günlük maaş farkından kaynaklanacak. Onu da buradan hemen ifade etmiş olalım.
Evet. Efendim, prim borcu bulunan Bağkurlar ve genel sağlık sigortası primi borcu olanlar sağlık hizmetlerinden artık yararlanabilecekler. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Nasıl bir düzenleme yapıldı? Detaylar sizde. Buyurunuz.
Şimdi burada İpek Hanım, biliyorsunuz biz genel sağlık sigortası kapsamına geçtik. Türkiye'nin bütün nüfusu sağlık açısından genel sağlık sigortası kapsamında değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yıl özellikle genel sağlık sigortası primini ödemeyen ve borcu biriken vatandaşların hastanelerden sağlık hizmeti alabilmesi için bir düzenleme yapılmıştı. Bu işte 31 Aralık 2019 yılına kadardı. Orada vatandaşlarımız mağdur olmasın, yani hastanelere gittiklerinde geri dönmesin diye Cumhurbaşkanlığımızın kararıyla bu düzenlendi. Yine aynı düzenleme tabii 31 Aralık 2019 itibariyle bitince orada yaşanan belli bir problem vardı. O da işte dünkü Resmi Gazete'de yine Cumhurbaşkanlığı kararımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla genel sağlık sigortası ve Bağkur prim borcu olan kişilerin bir yıl boyunca yine sağlık hizmetlerinden yararlanması için bir imkan verildi. Bu hani vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi açısından önemli. Burada tabii esas olan yani düzenli bir şekilde sağlık primlerini ödemek. Biliyorsunuz bu sağlık primlerini ödeyemeyenlere de devlet zaten
kolaylıklar tanınmış evet, durumda.
Çeşitli imkanlar veriliyor. Burada
neler yapabilirler? Yani önündeki seçenekler ne olabilir acaba?
Şöyle hatırlatalım. Bir kere yani herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, SGK'dan gelir ve aylık almayan, 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmayanların aylık geliri asgari ücretin 1/3'ünden fazla olanlar aylık 88 lira ödeyerek yararlanabiliyorlar. Biraz önce saydığımız kişilerin eğer aylık gelirleri bu brüt asgari ücretin 1/3'ünden az ise bu şöyle yapılıyor İpek Hanım. Hanede yaşayan kişilerin gelirler bölünüyor. Yani diyelim ki bir evin de 4 kişi yaşıyor ve bu evin toplam geliri de 3000 lira. Hane halkına bölünüyor toplam gelir. Yani 4 kişilik bir ailenin 3000 liralık geliri kişi başına 750 liraya olarak hesaplanıyor. Kanun da asgari ücretin 1/3'ünden az olanların zaten ödüyor. Asgari ücretin 1/3'ü de 981 liraydı. Brütü esas alınıyor burada. Dolayısıyla 980 lira bile kişi başına düşen gelir olduğu takdirde bu kişilerin genel sağlık sigortası primlerini devlet ödüyor. 981 liranın üstünde, yani 982 lira, 1000 lira, 2000 lira, yani hane halkına toplam gelir bölündüğünde kişi başına düşen gelir 981 liranın üstünde ise bu kişiler 88.27 kuruş ödeyerek bütün sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyorlar. Tavsiyemiz kaymakamlıklara gidip bu, yani herhangi bir sosyal güvencesi yoksa, SSK'dan gelir ya da aylık almıyorsa, 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci değilse, zaten öğrenci ise burada problem yok. Yine hane başına düşen gelir asgari ücretin 1/3'ünden az düşüyorsa buralara müracaat ederek buna gelir testi deniyor. Gelir testine tabi oluyorlar ve bu kişilerin genel sağlık sigortası primlerini devlet ödüyor.
Evet, tekrarlamakta fayda var galiba. 2020 yılı için hane içinde fert başına gelirin 981 liranın altında olup olmadığına bakılacak.
Evet,
gelir testine hane içinde fert başına gelir asgari ücretin 1/3'ünden az çıkarsa prim devlet tarafından karşılanıyor ve vatandaştan prim alınmıyor.
Alınmıyor, doğru.
Bunun da altını çizelim. Burada konuyla tabii, ilgili evet, evet. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un da açıklamaları vardı. Ona da atıfta bulunalım isterseniz. Bakan Selçuk, prim borcu olan vatandaşlarımızın azalması uygulaması genel sağlık sigortası sisteminin işlerliğini ortaya koymaktadır. Bir yandan primi ödeyen vatandaşımızın sayısı artarken diğer yandan primsiz sağlık hizmeti alma talebinde bulunan vatandaşımızın sayısı azalmaktadır açıklamasında bulundu.
Evet, doğru. Yani asıl olan prim borçlarının ödenmesi ama öyle oluyor ki çeşitli esnaf özellikle bağ kurdular. Ya belli bir dönem ödemediği takdirde sağlık hizmetinden işte kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları yararlanamıyordu. İşte bu getirilen imkanla Cumhurbaşkanlığı kararıyla hem kişilerin kendileri yani sigortalılar hem de bakmakla yükümlü olduğu anne baba, eş ve çocukları hem Sağlık Bakanlığı'na bağlı tesislerde, hastanelerde hem de devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde yani üniversite hastaneleri olarak bildiğimiz yerlerde borçları olsa dahi 31 Aralık 2020'ye kadar sağlık hizmeti alacaklar.
Evet, prim borçlarının ödeme zorunluluğuysa devam ediyor.
Bunu ediyor. Da tabii tabii onu özellikle belirtelim.
Belirtelim, dikkati çekelim. Geçmişe dönük borçlarını da bu süre zarfında tabii ki kapatabilirler.
Ya bu hatırlatmanız iyi oldu İpek Hanım. Mesele yani borcu ortadan kaldıran bir şey değil. Burada borcu olanlara hastanelerde sağlık hizmeti almasını engelleyen bir durumu ortadan kaldırmak için getirilen bir kolaylık. Borçlarını ödemeleri sadece sağlık hizmeti açısından değil, özellikle sigortalıların, bağkurluların emeklilik ve diğer haklar bakımından da kendileri açısından her zaman faydalı olacaktır.
Evet, çünkü ana para ve gecikme faizi borcu ödenmediği sürece her ay birikmeye devam ediyor.
Evet, evet.
Borçlar birikerek katlanıyor. Evet.
Doğru.
Efendim, kıdem tazminatı ve maaş zamlarına ilişkinde genelge yayımlandı. Asgari ücreti %15 oranında zam yapılmıştı. Yeni yıla geçişle birlikte kıdem tazminatlarında da buna bağlı olarak artışlar yaşandı. Bu yıl Ocak-Haziran döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Bununla ilgili bize neler aktaracaksınız acaba?
Şimdi İpek Hanım, biliyorsunuz enflasyon farkına bağlı olarak memur maaşları belirlendiğinde kıdem tazminatı tavan miktarı da bir anlamda belirlenmiş oluyor. Yani en yüksek devlet memuruna ödenen maaş kıdem tazminatının tavanını oluşturuyor. Bu nedenle önce enflasyon oranı açıklanmıştı. Enflasyon açıklandıktan sonra da 6 Ocak 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı mali ve sosyal haklara ilişkin bir genelge yayınladı. Bu her dönem gerçekleşiyor. Az önce söylemiştik, yani 5. dönem toplu sözleşmesine göre memur maaşları belirlendiği için bunların ne olması gerektiğine dair düzenleme de burada yer alıyor. Özellikle 5. dönem toplu sözleşmenin 2. kısım 1. bölüm 4. maddesinde işte 7. maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda bir enflasyon farkı oluşuyor. Bu enflasyon farkını maaşlara ve göstergelere uyguladıktan sonra bu genelgeye göre belirleniyor. Bu genelgede hem memurlara yapılacak ve memur emeklilerine yapılacak 5.49'luk zam var. Sözleşmeli personellere verilecek zamlar var. Onun dışında kanun hükmünde kararnameye göre çalıştırılan sözleşmeli personellerin ücret tavanlarının artış miktarı var. Bir de tabii milyonlarca işçinin beklediği kıdem tazminatı oranı yine bu genelgede belirleniyor. Bu tabii hem kamuda çalışan işçileri hem de özel sektörde çalışan işçileri ilgilendiriyor. Yani toplam rakam olarak baktığımızda yaklaşık 16 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren bir kıdem tazminatı tavan miktarı açıklandı. O da yine 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 6 aylık dilimler halinde belirleniyor bu. Yani 30 Haziran'a kadar 6 aylık sürede kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.730 lira 15 kuruş olarak açıklandı. Bir önceki 6.380 lira idi. Dolayısıyla 350 lira bir artış gerçekleşti. Burada kıdem tazminatını biraz
detaylandıralım, açalım ama öncesinde bir ara verelim, soluklanalım. Tamam. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Çalışanların Dünyası programı devam ediyor. Çalışma Hayatı Uzmanı Sayın Tarkan Zengin'le birlikteliğimiz devam ediyor. Kıdem tazminatında kalmıştık Sayın Hocam. Kıdem tazminatının tavanı en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesinde endekslenirken en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak her yıl Ocak ayında artıyor dedik. Kamuoyunda bir takım tartışmalar da var kıdem tazminatına ilişkin. Buna dair neler söylenebilir acaba?
Şimdi kıdem tazminatı çalışanlar için aslında önemli bir güvence. Yani kişiler, memurlar biliyorsunuz emekli olduğunda emekli ikramiyesi alıyorlar. Aslında kıdem tazminatı da işçilerin bir anlamda bu emekli ikramiyesine karşılık gelen bir parasal şey.
Çalışanların en çok merak ettiği iki konu var. Emeklilik ve tazminatları.
Dolayısıyla... Ya da işte diyelim ki çocuklarını evlendirecek, onlar için bir güvence oluyor. Dolayısıyla bu mesele ne zaman tartışılsa İpek Hanım çok geniş bir toplumsal kesim ilgilendirdiği için bir hassasiyet oluşuyor. Burada tabii kıdem tazminatı bir kere yıllık alınıyor. Yıllık miktarı da şöyle belirleniyor. Çalışanın işte bir aylık brüt ücreti neyse buna tabii ikramiye varsa, düzenli ödemeler varsa bunlar da ekleniyor. Brüt tutarından alınıyor. Ama bu brüt tutar az önce belirlenen o 6730 liralık yıllık tavanı geçmiyor. Yani şöyle düşünelim. Ya bir çalışanın brüt ücreti dediğimiz eline net geçen ücrete ilaveten vergiler, işte SSK primleri vesaire ortalama eline bir vatandaşın 5000 lira gibi bir brüt ücret geçiyorsa bunun genellikle brütü 7000 lira civarındadır. Yani bazen artar çünkü vergi dilimleri değişebiliyor, primler değişebiliyor. Ortalama böyledir. Yani üçte birinden biraz daha fazla bir kısmı brüt ücreti belirler. Netin üstüne bunu ilave ettiğinizde. İşte diyelim ki 7000 lira ama kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6730 lira olduğu için bu tavanı aşamıyor. Dolayısıyla o kişiye yıllık 6730 lira veriliyor. Az önce sizin söylediğiniz gibi bunun tavanı bu. Taban tutarı da yani en düşük miktarı da asgari ücretin brüt tutarı kadar. O da biliyorsunuz asgari ücret şu anda neti 2324 lira. Brütü ise 2943 lira. Yıllık kişinin brüt ücretinin yıllık hizmet süresiyle çarpımı. Yani herhangi bir çalışan 25 yıl çalıştı, çalıştığı dönemde emekli olduğunda ya da kendi iradesi dışında işsiz kaldığında, işten atıldığında son aldığı brüt ücretin hizmet yılıyla çarpımıyla belirlenen tutar. Kıdem tazminatının miktarı. Yani diyelim ki ortalama brüt ücreti 5000 lira olan birisi 25 yıl çalıştı. Emekli olmak istediğinde zaten kendi iradesiyle ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. 25 çarpı 5 125 bin lira kıdem tazminatını alabiliyor. Ya da kendi iradesi dışında işveren diyelim ki işten çıkardığı takdirde ihbar tazminatı hariç sadece kıdem tazminatı olarak 125 bin lira 25 yıl hizmeti olan brüt ücreti de 5 bin lira olan birine ödemek zorunda olduğu kıdem tazminatı. Şimdi bu kıdem tazminatı meselesi zaman zaman çeşitli medya kuruluşlarında ya da bazı yazarlar işte kıdem tazminatınız gidecek gibi bir şey söylüyorlar.
Kıdem çünkü tazminatı biliyorlar. Kaldırılıyor mu gibi pek çok başlık görüyoruz ara.
Yani o çünkü milyonlarca insanı ilgilendirdiği için çok okunuyor ve çok dikkat çekiyor. Hatta bazen başlık böyle atılıyor İpek Hanım. Altını okuyorsunuz hiç öyle bir şey yok. Yani ben bazen soruyorum o tanıdığım arkadaşlarıma. Ya böyle bir başlık niye atıyorsunuz dediğimde. Şunu söylüyorlar ya bu çok okutuyor haberi diye bir sansasyonel bir şey yapabiliyorlar. Bir kere şu var, yani kıdem tazminatında sorun var mı? Evet var. Yani şöyle, çalışanların önemli bir bölümü kıdem tazminatı alamıyorlar. Neden alamıyorlar? Yani işverenler çalışanı yıldırarak örneğin istifa etmeye zorluyor. Çünkü istifa ettiği takdirde kıdem tazminatı alınmıyor. Kıdem tazminatının ilk şartı bir, en az bir yıl o iş yerinde çalışmış olmak. İki, kendi iradesi dışında işsiz kalmak.
Yani işveren tarafından yani,
evet,
işten
çıkarılmak gibi. Tabii istisnai halleri de var. İşte askere gidiyorsa muvazzaf askerliğe, hı hı, ya da kadınsa evlendikten sonraki bir yıl içerisinde kendi iradesiyle işten ayrılırsa, bu tür durumlarda ya da işte vefat etmişse çalışan şeylerine, mirasçılarına kıdem tazminatı ödeniyor. Bu tür durumların dışında işte kişiler kendileri işten diyelim ki mobbing nedeniyle ayrılıyorlar ve kıdem tazminatı alamıyorlar. Ya da iş yerleri iflas ediyor. Dolayısıyla çalışanlar bu sefer mahkemeler uzun yıllar sürüyor, alamıyorlar. Bazen de şöyle oluyor, yani dava açıyor çalışan. Yani bir dava 2-3 yıl sonra sonuçlanıyor ve işveren çağırıyor. Diyelim ki uygulamada buna rastlıyoruz. Yani çalışanın diyelim ki 50 bin lira kıdem tazminatı alacağı var. Dava açıyor. İşte 3 yıl sonra yasal faiziyle birlikte alacak ama bir emekçinin yani o anda acil para ihtiyacı varsa işveren diyor ki ben hani haklarımı aldım diye bana söyle, ben sana bu miktarın altında bir para vereyim. Çalışanlar çaresiz olarak bazen bu tür durumlarda kabul edebiliyorlar. Bu çerçeveden baktığımızda kıdem tazminatı alanların oranı çok az. Hatta bazı araştırmalara göre çalışanların sadece %15'i kıdem tazminatını alabiliyorlar diye. Ya ben bunun bir miktar daha fazla olduğunu düşünüyorum ama bu kadar çok düşük olmadığını düşünüyorum. Ama yani büyük bir bölümünün almadığını da biliyoruz. Dolayısıyla şimdi birkaç alternatif var. Yani kişi şu anda mesela bir yıldan az çalışan alamıyor mesela. Yani işveren 11 ay çalıştırıyor. Yani ya da 12. aya girdiğinde çıkarttığı zaman işten kıdem tazminatı alamıyor. Yani önümüzde tabii gelecek kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemeyi ilgilendiren herhangi bir yasal metin ya da bir şey yok. Yani buna ilişkin bir taslak yok. Dolayısıyla bazen hani bizde olmadığı için yani bunun üzerinden nasıl bir yorum yapacağımızı da doğrusu çok bilmiyorum. Ama gazetelerde, köşe yazılarında tartışılıyor. İşte örneğin deniyor ki bir gün çalışsa bile insanlar alacak. Tıpkı otomatik katılım sisteminde olduğu gibi kişinin bireysel bir hesabı olacak. Orada kıdem tazminatını görebilecek. İşte kıdem tazminatını şu anda ya işten kendisi emekli olursa ya da çıkarılırsa alabileceği gibi bir sistem var. Getirilmesi düşünülen diye tartışılan hani medyada söylenen şu, işte kişiler ev almak, işte eğitimde kullanmak ya da sağlık harcamaları nedeniyle kıdem tazminatında biriken paraları da alma imkanları verilecek gibi bir takım yaklaşımlar söyleniyor. Ama dediğim gibi bunlar sadece gazetelerde olması düşünüldüğü iddia edilen
tasarılar. Tasarı niteliğinde, önemli olan bir yasal dayanak hazırlanması,
evet, tabii,
sanırım.
Bir bu gerekiyor. Yani sadece şunu söyleyebiliriz. Çalışanlar bir kere iki şey istiyorlar. Bir, bu kıdem tazminatlarının her yıl için ödenen aylık brüt ücret tutarının bir kere korunması. Yani 30 günlük brüt tutarı 29 gün bile olmasını çalışanlar arzu etmiyorlar. Ve mevcut kazanılmış haklarının da korunmasını talep ediyorlar. Bu da gayet normal talepler. Dolayısıyla kıdem tazminatında alması, yani çok geniş bir kitlenin almasını sağlayacak düzenlemeler yapılabilir. İşte ekonomik enstrümanlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapılabilir. Ama çalışanların temel iki tane kırmızı çizgi denebilecek şeyleri var, talepleri var. Onlardan bir tanesi 30 günün korunması, brüt 30 günlük ücretin devam etmesi.
Evet, kıdem tazminatı ile ilgili bir ayrıntıya daha dikkat çekmekte fayda var diye düşünüyorum. Yüksek ücret alanların daha fazla kıdem tazminatı alabilmek için Ocak ve Temmuz aylarını beklemeleri gerekiyormuş. Ve memurların da emeklilik dilekçelerinde ikramiye ayrıntısı söz konusu. Devlet memurlarının emeklilik dilekçesi verirken emeklilik ikramiyesine dikkat etmeleri gerekiyor. 15 Aralık 14 Ocak arasında veya 15 Haziran 14 Temmuz tarihlerine verenler Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş kat sayısında yapılan artıştan yararlanarak daha yüksek emekli aylığı alabilirler şeklinde.
Doğru söylüyorsunuz. Şimdi biraz önce söyledik. Yani kıdem tazminatının tavanı 6380 liradan 6730 liraya çıktı. Yani 350 liralık her yıl için artış gerçekleşti. Yani biri diyelim ki 31 Aralık'ta dilekçesini vermiş olsaydı 30 yıl çalışan birisinin 350 ile 30 ile çarptığınızda 10.500 lira daha az bir kıdem tazminatı alması mümkün olacaktı. Dolayısıyla bir sonraki yıla sarktığında 1 Ocak itibariyle yeni katsayılar belirlendiği için yeni katsayılara göre kıdem tazminatlarını alıyorlar. Memurlar da bahsettiğiniz gibi emekli ikramiyesinde bugünlere dikkat etmeliler. Yani şöyle işte %5,5 maaş arttı. Yani 100 bin lira diyelim ki ikramiye alacak biri 105.500 lira alacak. Yani %5,5'luk bir fark olacak. Ya da 200 bin lira alacak biri 210 bin lira alacak. Dolayısıyla o günlere bir günle tabii bir günle
tarihlere dikkat etmekte
evet,
fayda
dikkat
var.
Etmek lazım ama şunu söyleyeyim, uygulamada özellikle hem işçiler hem memurlar bunları biliyorlar. Bilmeseler bile dilekçe verirken işte o idari mali işler ya da insan kaynakları kendilerine gerekli uyarıyı yapıyorlar.
Hakar, kayıpları yaşanmıyor evet. Bu konuda. Evet, 2020 yılı ile birlikte vergi dilimlerinde de değişiklikler yaşandı. Bu konuyu biraz açabilir miyiz sizinle?
Şimdi tabii Ocak ayına girdiğimizde İpek Hanım birçok değişiklik oluyor. Yani kıdem tazminatı, maaş katsayıları, emekli maaşları, sigorta primleri, prim miktarları, işte gelir testine tabi tutulacak rakamlar, birçok rakam değişiyor. Burada bir de vergi dilimlerinde buna kümülatif matrah deniyor. Yani kişinin her ay aldığı ücret diğer ayla birikerek gidiyor. Yani ortalama brüt ücreti ya da maaşı 5000 liraysa birinin, birinci ay 5000 kümülatif matrah, ikinci aya gelindiğinde 10.000, üçüncü aya gelindiğinde 15.000, 20.000. Yani ben hani böyle şey, bu rakamlar bazen %1-2 oynayabiliyor. 20.000 değil de 20.000, 100 bilmem kaç lira oluyor ama buna biriken bizde mali yıl Ocak Aralık ayı olduğu için Aralık ayına kadar geldiğinde örneğin bir kişinin kümülatif matrahı ortalama 5000 liradan brüt olduğunu düşündüğümüzde 60.000 işte 61.000 küsür lira bir rakam oluyor. Gelir vergisi oranları da alınırken bizde biliyorsunuz gelir vergisi oranları %15'ten başlıyor. %20, %27, %35 ve son dönemde bir ilave daha yapıldı. %40 ilavesi yapıldı. Şimdi geçen sene kümülatif matrah 18 bin liraya kadarsa %15 vergiydi. Bu yıl bu 22 bin liraya çıkarıldı. Yani 18 bin lira kümülatif matrağa kadar ücretlerde %15 kesilirken şu anda 22 bin liraya kadar çıktı. Tabii burada rakamın çıkması verginin artması anlamına gelmiyor. Aksine özellikle bu kümülatif matrah artışları verginin azalmasına neden oluyor. Şöyle ki, yani diyelim ki şu anda asgari ücret 2943 lira. Şimdi eskiden 6. ayda 18 bin lira oluyordu. Şimdi 22 bin lira olduğu için 7. ve 8. ayda, yani %15. Hatta biliyorsunuz asgari ücretten bu asgari ücretliler vergi artışından etkilenmiyor. Devlet bununla ilgili de yine geçtiğimiz yıllarda asgari ücretlinin cebine yani aldığı rakam düşmesin diye asgari ücretlilerin %15'ten %20'ye geçen vergi dilimlerini devlet kendisi karşılıyor.
Hı hı. Ele yani, geçen net ücret vergi dilimi ne olursa olsun 2000, Ocak ayındaki net ücretin altına düşmüyor.
Düşmüyor, doğru. Ya yani orada asgari ücretleri bence bir sosyal devletin, çalışanı düşünen bir devletin gerçekten uygulaması gereken bir şey. O nedenle hani asgari ücret üzerinden örnek veriyoruz. Bu hem yanlış anlaşılmasın. Asgari ücretliler zaten vergi oranları sabit ve %15. %20'lik dilime mesela şu anda 2943 lira yaklaşık 7. aydan sonra 8. ayda %20'lik dilime giriyorlar. Bu %5'lik vergi farkını devlet kendisi karşılıyor. Asgari ücretlinin cebine giren ücret azaltmasın diye. Şimdi tabii 22 bin lirayla 49 bin lira arasında ise bu rakam %20'ye çıkıyor. Orada tabii 22 bin liraya kadar olan yine %15'ten 22 binden sonraki 23 bin ile 49 bin lira arasındaki gelir içinde %20 oluyor. Daha sonra
%27 oranına başlıyor.
%27 oranına başlıyor. Ama şey yani bu rakamlar geliri gerçekten belli bir rakamın üstünde olanları %27, %35 o zaman yaklaşıyor. Türkiye'de ortalama ücretler genelde %20 diliminde ağırlıklı olarak bulunuyor. %27'de ve 35'te çok az. Zaten 40 dediğimizde 600 bin liradan yıllık geliri 600 bin lirayı aşan kişiler için. O da Türkiye'de herhalde çok sayıda olmadığını düşünüyoruz. Bu vergi dilimlerindeki gerçekleşen şey de bence çalışanlar açısından yani en azından geçtiğimiz yıllara oranla bu kümülatif matrak biraz daha fazla arttı. Sanırım %22 civarında bir artış gerçekleşti. Bu artışın da çalışanların ekonomik olarak ceplerine giren ücreti biraz daha artırdı. Tabii burada şey var İpek Hanım, genellikle çalışanlar şunu talep ediyorlar. Yani verginin sabit olmasını, genellikle 15'te sabitlenmesini ya da bu tıpkı asgari ücretlerde yapıldığı gibi gelir artışlarının olduğu dönemde, yani vergi artışı nedeniyle gelir kaybı olduğu dönemde devletin çalışanları desteklemesi. Yani çünkü zamlar zaten %5,5-6 oranında ortalama artıyor. Dolayısıyla vergi dilimi %5 oranında arttığında bu artışların bir anlamda çalışanlar açısından ekonomik anlamda bir anlamı olmuyor. O nedenle ya %15'te sabitlenmesini ya da artış olduğu dönemde devletin bu vergi artışı mağduriyetini giderecek bir ek katkı vermesini çalışanlar bekliyor.
Şimdi bugün engelli ataması da var. Güzel bir haberle isterseniz Çalışanlar Dünyası'nı noktalayalım. Devlet korumasından yararlanmış gençlerin ve engellilerin ataması gerçekleşecek. Gençlerin kamu kurumlarına atanma törenleri var. Neler söylemek istersiniz evet, bu konuda?
Bugün şu saatlerde oluyor sanırım Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Engellilerle ilgili zaten son 17 yılda İpek Hanım 5000'den 55 bine çıktı. Devlette çalışan engelli kadro sayısı 11 kat arttı.
55.196 kişiymiş evet. Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre.
Verilerine 5 Aralık'ta açıklanmıştı. Evet, bu rakam giderek artıyor. Bugün de bir miktarda gerçekleşecek. Bir de devlet koruması altındaki gençlerin de bugün yine aynı toplantıda atamaları gerçekleştirilecek. Ülkemize, engelli vatandaşlarımıza ve koruma altındaki gençlerimize hayırlı olsun
evet,
diyelim.
Evet, kura töreni bugün şu saatlerde gerçekleşiyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim değerli yorumlarınız, katkılarınız için. Çalışanların Dünyası'nın bu haftalıkta sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Nurettin Çetin'di. Teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Çalışanların Dünyası.